Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 36. Ayrım. Ebu Suud Efendi'nin uzun süre görünmeyişi hayra alamet değilse de Selim ondan olumsuz yanıt beklemiyordu. Ama gene de gecikme onu huzursuz ediyordu. Müftiye sorduğu soru kısaca şuydu. Başlangıçta İslam kapısında olup zamanla küffarın eline geçip medreseler ve mescitler harap ve kullanılmaz kalırsa, bazıları kiliseye çevrilirse, dinin sığınağı, padişah hazretleri, İslam'ın onuru gereğince bu diyarı küffarın elinden alıp İslam kapısına katmayı azim ve onur konusu etseler, bu kefereyi de kapsayan bir barış anlaşması olsa dahi bu anlaşmayı yok saysalar buna engel hal olur mu? Beyan buyurula. Ebu Suud Efendi, divan toplantısından 5 gün sonra huzura çıktı. Selim, sağlığını merak ettik, neredeyse hekim gönderecektik deyince, müftü tebessüm etti. Rahmetli babanızın cenazesini kaldırırken yaşadığım olay, bundan böyle fetva verirken çok dikkatli olmamı bana öğretti. Selim'in meraklı bakışları karşısında da açıklamak zorunda kaldı. Şehzade Mustafa Han'ın katlinden sonra rahmetli babanız nereye gitse, onun arkasındaki iç oğlanı başının üstünde bir çekmece taşırdı. Padişah öldüğünde çekmecenin naaşı ile birlikte gömülmesini vasiyet etmişti. Cenaze namazı sırasında kargaşa oldu ve iç oğlanı çekmeceyi düşürdü. Onun yanındaydım. Çekmecenin kapağı açıldı ve dışarıya kağıtlar saçıldı. Bir de ne göreyim, bunlar verdiğim fetvalar. O zaman anladım ki sorgu melekleri geldiklerinde pederiniz fetvalarımı gösterip günahlarını sırtıma yıkacak. Peki ben meleklere ne diyecektim? İşte o günden beri fetva yazarken uzun uzun düşünüyorum. Selim hayretle ona bakıyordu ama fikir belirtmek yerine fetvayı okudu. Müftünün yanıtı el cevap diye başlayıp devam ediyordu. İslam padişahının kefereyle sulh eylemesi o zaman meşru olur ki Müslümanların tamamı için yararlı ola. Müslümanların çıkarı bozulursa elbette sulhu bozmak zorunlu ve gerekli olur. Hazreti Peygamber 10 yıla değin sulh edip gelen yıl sulhu bozmakta fayda görüp 2 yıl sonra üzerlerine varıp Mekke'yi fetih buyurmuşlardır. Padişah da Hazreti Peygamber'in sünnetine uymayı buyurmalıdırlar. Alçak gönüllü Ebu Suud tarafından yazılmıştır. Selim rahat bir nefes alarak arkasına yaslandı. Fetva beklediğinden açık ve netti. 13 Eylül'ün gece yarısında Alp dağlarının Vicenza kentine bakan yamaçlarında sicim sicim yağmur yağıyordu. Kentin ışıkları çoktan söndürüldüğünden insana burnunun ucunu göstermeyen koyu karanlık tüm yutuculuğuyla doğayı sarmalamıştı. Mancınıklar arasında el yordamıyla mekik dokuyan yağmurluk giyinmiş adamlar, zifiri karanlığın Rableri tarafından kendilerine armağan edildiğini düşünüyorlardı. Böylesi şiddetli yağmurda nöbetçilerin barakalarına çekilmiş olmaları da bu adamların cüretini arttırmış, arı gibi çalışmalar sonunda tekerleklerine keçe sarılmış mancınıklar baruthanelere iyice yaklaştırılmıştı. İstikam çavuşu gergilerin ve fırlatma kızaklarının açılarını kontrol etti. Ardından mancınıkların altına barut fıçıları yerleştirilip 15 arşın uzunluğunda kurutulmuş pamuktan fitiller döşendi. Bunlar çalı çırpıyla ve su geçirmez bezlerle örtüldü. Çünkü geride iz kalmaması için düzenek imha edilmeliydi. Ekibin başı olduğu anlaşılan sivri sakallı biri atıcılardan başkalarının Zagreb'e gitmek üzere aralarından ayrılmalarını söyledi. Bir adam baruthane civarında nöbetçi olup olmadığını yeniden kontrol etti. Şiddetli yağmurla koyu karanlık gecenin ilerlemiş saatiyle birleşince görünürde kimse kalmamıştı. Bu haber üzerine ekip şefi mancınık başındaki adamlara teker teker ulaşıp az sonra hepsinin görebileceği yerde meşale yakılıp söndürüldüğü anda bombaları fırlatmalarını, fitilleri tutuşturduktan sonra da derhal buradan uzaklaşmalarını tembih etti. Meşale tutuşturulunca kocaman leğenden daha büyük olan kepçelerden fırlayan alev topları, arşı mahvetmeye gelmiş kuyruklu yıldızlar gibi baruthanelerin üzerlerine yağmaya başladılar. İki adam el çabukluğuyla fitilleri tutuşturduktan sonra hep birlikte kuzeydoğu yönüne doğru koşmaya başladılar. Ama tepede sonuca bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Aşağıda patlamaların ardından göğe ateş ve duman bulutları yükselmekteydi. Bir Yahudi, Rabbimiz Sodom ve Gomor'u mahvediyor diye düşündü. Bombaların içinde sıkıştırılmış yanıcı maddeler de bulunduğundan dağın etekleri gündüz gibi aydınlanmıştı. Telaşlı ve şaşkın bağırtılar çığlığa dönüşerek oraya dek ulaşıyordu. Seyirciler ikaz üzerine seyretmeyi bıraktılar ve dağların yalçın kıvrımları arasında gölge olup eridiler. O sıralarda koyu karanlığa gömülen Venedik Körfezi'nde de hummalı bir çalışma vardı. Kıbrıs'a götürecek barutlar yüklenmiş ve yola çıkmak için fırtınanın dinmesini bekleyen iki kalyonla irili ufaklı kadırgalar yelkenlerini topladıklarından silik hayaletler gibi zorlukla seçilebiliyordu. Şiddetli lodosun etkisiyle gemilerin bordalarını kırbaçlayan yağmur dizemli şakırtılarla gecenin sessizliğini tırmalamaktaydı. Bu fırtınada güvertede kalamayan denizcilerin neredeyse hepsi rıhtıma kapağı atarak meyhaneleri doldurmuşlardı. Oralardan yükselen müzik epeydir kesildiğine göre şimdi bunlardan çoğu bir köşede sızmış olmalıydı. Tersane ise tam bir sessizlik içinde karanlığa gömülerek en derin uykusuna dalmıştı. Açıklarda son hazırlıklarını yürüten Yasef'in adamları günlerdir rüzgarın denizden körfezin içine doğru esmesini beklemişlerdi. Bugün rüzgar istediklerinden kuvvetli estiği gibi gökyüzü baştan başa koyu kurşuni bulutlarla örtüldüğünden doğa bir yıldızın dahi göz kırpışından yoksundu. Üstelik şans da yanlarındaydı. Giderek yavaşlayan yağmur birazdan fışkıran alevleri söndürmek istemezcesine ansızın kesilmişti. Ancak bir ateş kayığı bulabilmişler ama yılmadan uğraşarak yaptıkları sivri burunlu sallara direk ve siyah bezden yelken ekleyerek hazırlıklarını tamamlamışlardı. 5 adet sal, içinde 2 adam ve yedeğinde bir kayık olduğu halde yavaşça gemilere yaklaşıyordu. Salların kıç tarafına taş ve diğer ağırlıklar doldurulduğundan ön tarafları deniz yüzeyinden hayli yukarıya kalkmıştı. Sallara ve ateş kayığına humbara, metal silindirden fırlatma aleti, ateş fıçıları, terementi yağı, katranlanmış çırpı demetleri, ateş kapları ve brandan denilen kükürt hamuruyla güherçile, kömür, bezir yağında ısıtılmış kafuru bileşiminden yapılma ve su üzerinde de yanan yakıcı madde, ayrıca çam şeritleri, çam sakızı, kükürt, güherçile, yağ ve barutun birlikte ısıtılmasıyla yumak haline getirilmiş ateş topları yüklenmişti. İlkin ateş kayığı birbirine abordo olmuş 2 kalyonun arasına sokuldu ve kayıktaki adam çengellerini geminin küpeştesine sessizce atıp bekledi. Bu arada sallar da rüzgarın etkisiyle öteki gemilere doğru süzülüyordu. Uzaklarda bir meşale yanıp sönünce bu işareti bekleyen sallardaki ve kayıktaki adamlar dümenleri sabitlediler. Ateşlenmesi gerekenleri ateşledikten sonra meşaleleri gemilere fırlattılar. Ardından denize atladılar ve yedekteki kayıklara binip hızla oradan uzaklaştılar. O sıralarda tersaneye sokulan casus, kuyruklarına barut keseleri bağladığı kedileri, keseden sarkan fitilleri ateşledikten sonra uzun kamışlara bağlayıp tersaneye bitişik sahil baruthanesinin mazgallarından içeriye atıyordu. Yeri sarsan patlamaların ardından Venedik sokaklarındaki evlerin ışıkları peş peşe yanıyor, yarı çıplak dışarıya fırlayan insanlar delicesine sağa sola koşuşuyorlardı. Baruthanenin kıvılcımlar saçarak infilak eden damından yükselen alev almış kalas parçaları, tersanenin ve cephaneliğin başka bölümlerine düştükçe oralardan da ardışık patlamalarla birlikte alevler yükseliyordu. Denizdeki devasa 2 kalyonun deprem hissi yaratan büyük patlamalarla çerçöpten yığın haline gelerek alevler içinde göğe yükselmesi o gecenin en dehşetli görüntüsüydü. Hatta bu patlamanın etkisiyle sahilde bulunan bir kilise ve hayli ev alev almıştı. Kimse ne olduğunu anlayamıyordu. Bazılarına göre işledikleri onca günahlar nedeniyle gazaba gelen azizlerin ruhları, onlara kendilerini bekleyen cehennemi anımsatmak için denizi ve göğü tutuşturmuş, her yanı kan ve ateşe boğmuştu. Venedik'te baruthanelerin havaya uçurulmasına, tersanenin ve Venedik donanmasının yakılmasına ilişkin haberler, 19 Eylül 1569 gününün sabahında İstanbul'a ulaştı. Ayrıca bu sabotajların Yasef Nasi tarafından düzenlendiği, onun Avrupa'daki adamlarını seferber ederek Kıbrıs seferi öncesinde devlet-i aliyeye büyük hizmetler ettiği, hayali öykülerle süslenerek anlatılıyordu. O günkü divan gündeminde Venedik'ten bir gün önce İstanbul'a dönen elçileri dinlemek vardı ama vezirler son olaylar hakkında duyduklarını birbirlerine anlatıyorlar ve sonradan divana gelen Yasef Nasi'yi hararetle tebrik ediyorlardı. Selim divana katılınca iki elçi içeriye alındı. Onların anlattıklarına göre Osmanlı'nın isteği tartışılmadan reddedilmiş ve elçiler apar topar geri gönderilmişti. İki elçi dışarı çıkınca Selim, Ebu Suud Efendi'nin fetvasını Sokollu'ya verdi ve onu yüksek sesle okumasını istedi. Sokollu fetvayı okuduktan sonra Selim, "Elçilerimize nasıl davrandıkları ortada. Üstelik Venediklilerin şimdi ne donanmaları var ne barutları" dedi ve Sokollu'ya bakarak sordu. "Artık bu sefere itirazı olan var mı?" Sokollu kabul anlamında başını eğdi. Aslında bu ortamda sefere karşı çıkmak olanaksızdı. Diğerlerinden de ses çıkmayınca Selim son sözünü söyledi. O halde Kıbrıs'a sefer açılması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Limanlarımızdaki Venedik gemilerine el konula. Venedik balyozu ve memurları yedi kuleye hapsoluna. Bu seferin serdarı Lala Mustafa Paşa'dır. Donanma kumandanlığına Piyale Paşa uygun görülmüştür. Buyurdum ki hazırlıklar hızla yapılsın. Donanma yaz gelmeden sefere çıksın. Selim, divan odasından çıkarken sevinç içindeydi. Daha bu sabah, kanal kazım işinin hızla ilerlediğini ve kanalın neredeyse üçte birinin kazıldığını bildiren haberi almış, şimdi de Kıbrıs'a sefer açılmasını karara bağlamıştı. Artık iklimi değişen Avrupa bataklıklarında orduyu tüketen seferlere girişilmemeliydi. Yapacağı, ticaret açısından yaşamsal önemi olan kilit noktalara egemen olmaktı. Osmanlı İmparatorluğunu cihanı sevgi çemberiyle kuşatmış olarak hayal ettikçe sabırsızlanıyordu. Fatih, Sevkül Ceyş üstadı olsa da böyle cihan şumul kavrayışıyla gelecek bina eğleyememişti. Tahtın rakipsiz adayı durumuna gelince sevinmemiş miydi? Buna hayır diyemese de o sevinç doğal ölümlü hayata kavuşmaktan kaynaklıydı. Ama önüne bunca nimeti sunan padişahlığın diyeti yok muydu? Devletin tahtına hasbelkader kurulan fışkın olarak yan gelip yatabilir miydi? Hayır, istese de istemese de Osmanlı olup çıkmıştı. Bu kimlik cihan efendiliğinin gururunu ama aynı zamanda sorumluluğunu damarlarına şırınga ediyordu. Hak etmek, evet, her ne olursan ol, bulunduğun yere hak et. Omuzlarına masallardaki melek kanatlarını takarak acıları kahkahaya, isyanı yaşama sevincine dönüştüren hak etmişlik duygusunun sere serpe mutluluğunu ona duyumsatan bu bilinçti. Dudaklarında tebessümler uçuştu. Kuru dallara usulcacık konup onlara hayat veren kar tanecikleri, gül goncasını öpen ürkek yağmur damlacığı gibi. Seviyordu. İnsana, doğaya ait olan her şeyi seviyordu. Galiba en çok da padişahlığını unutup sıradan insanlar gibi başıboş kahkahalar atmayı seviyordu. Belki Tanrı da böyleydi. O da insanlarla kol kola girip yaratanla yaratılanın tek ve bir oluşunu birlikte idrak etmekten kaynaklanan o en büyük sevinci birlikte kutlamak istiyordu. Has oda başını çağırttı. Kutlamalıydı. Gizil dünyasının sevinçlerini yalnızca iç derinliklerinde coşkulandırarak, görünüşte zevk ve sefa düşkünü Selim kalıbında olsa da, zaman zaman etrafındakilerin algılayışlarıyla dalga geçse de, vardığı bilinci gizlide kutlamalıydı. Has oda başına o akşam meclis kurulmasını emretti. İstanbul'daki en iyi şairler, hattatlar, zeka ürünü nükte sahibi olgun kişiler, hanendeler, bestekarlar ve sazendeler ve dahi köçeklerle hokkabazlar, alimler ve şarlatanlar. Hünkâr sofrasında toplanacaklar. Sarayın yorgun kubbeleri altında kimsenin yaşayamadığı soluk alıp verme sevincini İznik çinileri gibi duvarlara nakşedeceklerdi. Ama olmadı. İkindi vaktinden sonra nefes nefese gelen saray ağası, Yahudi mahallesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını, şimdiden yüzlerce evin kül olduğunu bildirdi. Aynı yangın içine düşünce Selim az önceki emrini iptal etti. İkinci Bayezid zamanında çıkan Büyük İstanbul yangınından beri Yeniçeri ağalarının ve Vezir-i Azamların yangınlarda bulunmaları gelenekti. O yangında Vezir-i Azam Mesih Paşa'nın alevler arasında can vermesi bu geleneği kökleştirmişti. Sokollu'nun oraya kendiliğinden gideceğini bilen Selim, Yeniçeri ağasına haber verilmesini, tüm tulumbacıların, hasahırında çalışan 2000 kişinin söndürme çalışmalarına katılmalarını, Su taşınması için saraydaki bütün fıçı ve kazanların yangın yerine götürülmesini emretti. Ne var ki, onca çabalara karşın yangının yayılması önlenemiyordu. Yeniçeri ağası Cafer Ağa hastayım diye evine kapanınca, başıboş kalan Yeniçeriler yağmacılığa başladılar. Ganimetten yoksun kalan bu taife, Bizans'tan kalma yeraltı mahzenlerinde mum ışığı altında kümelenerek Hristiyan duaları, çoğunlukla da Paternoster okuyorlar, bazen de sapkın mezhepli dervişleri pir edinerek onlardan medet umuyorlardı. Çarşılardaki malların çekiciliği başlarını döndürdükçe maaşlarına zam isteyip patırdı çıkarıyorlar ya da ganimet toplayıcılığı yerine talancılığa sarılıyorlardı. Ayaklanmak onlarda ihtiyaç ve katletmek karşı konulamaz tutku haline gelmişti. Böyle olunca alev almış evlerin içine çılgınca dalıyorlar, yangını söndürmek yerine karşılarına çıkanları boğazlayıp, savaştan ve ganimetten yoksun bırakılmalarının acısını günahsız insanlardan çıkarıyorlar, ateşler arasında kadınların ve tüyü bitmemiş erkek çocukların ırzlarına geçiyorlar, zenginlerin evlerini kundaklayarak ateşin yayılmasına neden oluyorlardı. Selim, yangının dördüncü gününde Yeniçeri ağası Cafer Ağa'yı azledip yerine Emir-i Ahur Siyavuş Ağa'yı atadı. Aslında hastalığını öne sürerek evine çekilen Cafer Ağa'nın boynunu vurdurtacaktı ama yangında ölüm tehlikesi atlatan Sokollu'nun ısrarlı ricaları sonunda bu azille yetindi. Yangın 7 gün sonra söndürüldüyse de geride enkaz haline gelmiş binlerce ev bırakmıştı. Ama Selim'in içine düşen ateşin yakıcılığı başkaydı. Kendisine adadığı iki seferden biri açılmış, diğeri için karar almışsa da bu Yeniçeri güruhuyla çıkılan seferin sonucundan kuşku duyuyordu. Siyavuş Ağa, yangında azgınlık çıkaran 300 Yeniçerinin idam edildiğini ama savaşta bu azgın güruhun ölüm makinesi haline gelerek düşmanların başına İstanbul'daki sivil halktan fazla bela açtığını anlatarak onu rahatlatmaya çalışsa da şu soruyu sormaktan kendisini alıkoyamıyordu. Böylesi mutlu günde çıkan feci yangın uğursuzluk belirtisi miydi? Böyle düşündükçe her an kötü bir haberin gelmesini bekliyor, bu da uykuyu ona haram ediyordu. Sonunda iyice azalttığı şaraba yeniden sığındı. Elini kaseye her uzatışında, başka ne yapabilirim ki diyordu içinden. Yangın sonrasında Selim'in kapıldığı panik, Uğur'a inanmaktan mı kaynaklanıyordu yoksa önsezi miydi, o sırada bunu kimse bilemezdi. Ama Hazarya taraflarında işler hiç de ona aktarıldığı gibi gitmiyordu. Gerçi donanma Kefe limanında coşkuyla karşılanmıştı ve top atışlarıyla selamlanarak karaya ayak basan askerler, uzun deniz yolculuğunun yorgunluğuna aldırmadan, ahalinin gönlüne korku ve saygı dolduran debdebe içinde gösteri yürüyüşü yapmışlardı ama kader geride ağlarını örmeye başlıyordu. Karşılayıcılar arasında Semerkant ve Buhara'dan gönderilmiş gözlemciler de vardı. Rusların Kazan Hanlığı'nı kurbağa yutmuş yılan gibi kursaklarına indirmesi, sahipsiz kalma girdabında umutlarını yitiren Doğu Müslümanları için yıkkın günlerin başlangıcıydı. Ama şimdi yitik umutların gövereceği dönem açılıyordu ve onca yılın özlemi olan bu olağanüstü ihtişam bunun başlangıcıydı. Osmanlı, dünyanın yenilmez gücüydü. Bu bileği bükülmez gücün rahmetler bahşeden şemsiyesi altında Doğu Müslümanları şimdi Orta Doğu'dan Avrupa içlerine, Mısır'dan okyanuslara dek yayılan Müslümanlarla kaynaşacaklardı. Doğu ile Batı'nın bu büyük buluşması, ipek, baharat, zeynep ve altın, at ve köle, kürk, buğday, bal mumu ve bal ticaretini batıya bağlayan kadim yollara egemen olmak, zengin efendiler kimliğiyle yaşamak demekti. Otuz altıncı ayrımın sonu. Sayfa 364. Devamı 37. ayrımda.